Merhabalar herkese.
Merhabalar, selamlar.
Bilgisayar kaşiflerine hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra üç kişi bir arada. Uzun da bir ara değil ya. Bize uzun geliyor herhalde. Herkes bir defa katılamadı. Ama toplamda işte üç yapıyor. Bize bayağı uzun geldi.
Evet, tabii. Sonuçta yani 3 hafta bir de art arda oldu hocam. 3 yani 3 hafta önce izlemeye başlayan biri olsa bu program niye habire farklı katılımcılarla ikişer kişi şeklinde yapılıyor diye sorar.
İzleyen olmadığı için kimse bir şey sormuyor.
Evet.
O kadar kötü müyüz hocam? İzliyorlar yani.
Yok çok izliyorlar ya, şaka yapıyorum. Özellikle YouTube'dan yayın sonrası bizim de hedefimiz oydu zaten. Canlı yayını YouTube'a içeriği koymak üzere yapıyoruz. YouTube'da izleyen milyonlar olmasa da 300-500 kişi var yani.
Sıkı takipçimiz İlker Hoca sağ olsun, evet, güneş tutması gibi oldu, doğru diyor, evet.
Bir de şey oldu
Oyunuz
ya,
başladı.
bir kişi yok olduk ya, ilginç oldu. Sanki bir yere gelmişiz. Evet, hemen başlayalım. Bu bölümde yine çok heyecanlı, çok güzel.
Her bir dakikası macera dolu bir bölüm bizi bekliyor. Sonuna kadar izlenildiğinde en büyük faydayı edineceğimiz. 15. dakika çıkmayı düşünüyorsak da en azından bir 18 dakika sabretmemiz bizim ortalama izlemelerimizi arttıracaktır.
Evet. Hocam bu bölümü aslında sonda atmıştım ben ama Onur başa koymuş. Yüksek kaliteli böyle içerikler tüketebilmek gerçekten şimdi internet ortamında çok zor. Yani onları filtrelemek, bulmak çok zor. Bazıcı bu şey Coinbase'in en büyük trade edilen diyeyim, pazar yerinin eski kurucularından bir tanesi, çok iyi yazılımcı ve aslında Naval gibi onun da böyle çok temel bazı düşünceleri var. Düşünür de diyebiliriz, bir açıdan düşünürmesi. O kaynaklar paylaşmış. Bu arada bu kaynaklardan ben sadece Brilliant.org biliyordum. Diğerlerini hiç görmemiştim yani. YouTube kanalı falan da var
İnternet nüfus kütük memuru Emre
bunların
bir kişinin daha kütüğünü açıklamıştır ve çok iyi bir şekilde. Bunlar bu arada YouTube kanalları. Ben Veritasium'u biliyordum. Üç mavi bir kahverengiyi biliyordum. Brilliant ve diğerini ben de bilmiyordum. Bu çok enteresan bir konu. Hemen daldım Emre ama sen devam edersin. Ben
hocam,
unutmadan
aynen.
söyleyeyim senin bu açılışınla aklıma gelen şeyi. Şimdi hep diyoruz ya, böyle pazarla kişinin istedikleri arasında bir gerilim var. Ben ne istersem onu yaparım diyorsan sağlam parayı cebine koyacaksın. Tabii ki yap yani. Kimsenin umurunda değil senin de yaptığın. Arkasında durabiliyorsan, sponsor olabiliyorsan yap. Ama ekonomi oluşturman gerekiyorsa, yeni bir girişimciysen, pazarın yani müşterinin istekleriyle kendi isteklerin arasında bir ortak nokta bulman gerekiyor. Yani bir takım karşılıklı ödünler verilmesi gerekiyor. Müşteri kendinin ödün verdiğini hiçbir zaman bilmiyor tabii ama girişimci orada bir ödünleşme kurgulaması gerekiyor. Benim istediğim her şeyi yapmayacağım. Müşterimin ne istediğini anlayıp kendi becerilerimle ve adil olmayan avantajımla birleştirip o pazara hitap edeceğim diye konuşuyoruz. Şimdi burada şöyle enteresan bir durum var. Bazı durumlarda da kendi istediğini yapmayı sağlıyor bazı araçlar. Mesela YouTube onlardan birisi. Yani bu kanalların birçoğu ben ne istiyorsam sizi izlesin izlemesin insanlar onu yapacağım diye başlayıp ve bir yatırım gücü de gerektirmediği için yapıp şu anda ben mesela en son Veritasium'un bir videosuna baktım. Salesforce sponsor olmuş bölüme. Yani bayağı böyle bir prodüksiyon, televizyon prodüksiyonu gibi masraf yaparak bir yerlere gidip gezerek, çekim yaparak bir şeyler yapabilir hale gelmiş. Onun için ilginç bir model. Yani bu bizim pazarı ve pazarın kuvvetini öne koyma argümanımızın dışında
İstisnası mı?
durabilecek bir, evet, yani böyle bir yolda, böyle bir modelde var. Bir
Hocam
takım.
hatta şey Interesting Engineering biliyorsunuzdur belki. Hüseyin Kılıç.
Gaziantep'ten bir girişimcinin kurduğu.
Evet. O da mesela yani onların YouTube kanalı falan da çok izleniyor bu arada. Mesela biz çok ilginçtir. O kanalda böyle çok farklı kesimlerden takip edenler de olduğu için onun LinkedIn hesabında bir şey paylaştırmıştık. Bizim ürünlerden bir tanesini mesela. O kadar ciddi bir trafik akımı oldu ki yani. O kadar yoğun etkileşime geçen insanlar var ki kanalla. Onlar da yine çok güzel içerikler derliyorlar ve bayağı büyük bir ekibi de var bu arada. Yani belki 20 kişinin üzerinde diye hatırlıyorum ekibi. Yani bu açıdan böyle hani farklı bir model dediğiniz gibi bizim düşündüğümüzün dışında aslında kendi insanlardan kitlesinden bir pazar oluşturuyor. Yani yine bu modeli de konuşmuştuk aslında. Kendi bir kitle oluşturup bunu bir para kazanma metodu olarak dönüştürüyor. Burada hocam yani beni yayından önce Onur'a da söyledim. Beni böyle yani heyecanlandıran bir yanını düşündüren şey ya o kadar muazzam kaynaklara erişebiliyorsun ki yani bir herhangi bir konuyu öğrenmekle alakalı mesela siz de bana paylaşmıştınız. Hatta ben size okuduğumu söylemiştim. Bu Peter Young diye birisi kripto başlangıç rehberi diye bir şey paylaşmış. İçerisinde de bir sürü makale var. Makalelerin de ben %50'sinden fazlasını okumuştum. Ya birisi alsın ben kriptoyu öğrenmek istiyorum. Blockchain teknolojisini öğrenmek istiyorum desin. Alsın o rehberi. Güzel bir şekilde okusun. Hani %80, %20 kuralı var ya. Sadece o içerikle alanla alakalı %80 demiyor ama çok büyük olur. Kripto çok büyük bir alan olduğu için. %60'lık şeyi öğrenebilir yani. Benim böyle beynimin almadığı diyeyim böyle beni heyecanlandıran bir yandan düşündüren şey bu yani. Öyle bir alem siz doğru kaynağı bulup bilgiyi muazzam şekilde oradan sömürebilirsiniz
yani. Çok güzel bir noktaya değindin Emre. Bu öğrenmeyi öğrenmiş ve kendi öğrenme sürecini yöneten birisi için internette hiç para harcamadan bayağı böyle herhangi bir alanda yüksek seviyelere çıkmak mümkün. Hatta diğer tip paralı ürünler daha çok hala dünyada tüketici olmayı seçmiş ve bir şekilde tüketerek öğrenen kitleye daha çok hitap ediyor. Asıl ilginç şeyler para ödemeden mesela ne bileyim bir takım uzmanları takip ederek şu anda ben Robert McKee gibi bir uzmanı, senaryo yazım uzmanını Twitter'dan takip edip, YouTube'dan takip edip röportajlarına bakarak bayağı böyle Amerika'ya gidip bir tane seminere katılarak edineceğim bilgileri ediniyorum. Kendi öğrenme sürecimi de yürüttüğüm için. O nedenle çok ilginç. Yani internetin parasız olan kısmı paralı olan kısmından daha daha da değerli diyeyim yani. Ne diyeyim?
Ben de bir şeyler diyeyim o zaman. Şöyle.
Görüntün kesikli olduğu için seni konuşturmamaya çalışıyoruz onu.
Ben evet şu an sabit durup yalnızca sesimle katılmaya çalışayım. Önce tweet'i valla Emre sen son dakika paylaştın ben de inceleyemedim. Şu anda bu kanallar hakkında da daha önce de bilgi sahibi olmayan birisi olarak soru soracağım birazdan ama aslında bu internetteki hali hazırda önemli ve haksız avantaj sağlayabilecek, adil olmayan avantaj sağlayabilecek bilgilerle ilgili, o bilgilere erişimle ilgili yayından önce seninle konuştuğumuz bir şey hakkında düşüncemi söyleyeyim. Bence bu gibi özellikle işte NFT olsun ya da herhangi bir içerik olsun. Az önce işte İnanç Hocam sen senaryo yazmaya ilişkin bilgilere erişimden bahsettin. Bu gibi çok önemli bilgilere erişebilmek aslında gerçekten isteyen birisi için çok kolay. Burada benim Emre'ye de az önce yayından önce bahsettiğim bir korkum var onu paylaşmak isterim. Emre gitti galiba. O da şu. Bu bilgiye erişebiliyoruz ya, çok rahat aslında bir noktada rahat erişebiliyoruz ya, onun kıymetini bilememe ve o bilginin bize getirdiği sorumluluğu, yani bir aksiyona çevirme sorumluluğunu yerine getiremezsek bir direnç noktası oluşturmaktan korkuyorum. Yani bir nevi artık yani ne kadar kıymetli bilgiye sahip olursak olalım, bir yerden sonra zaten bunu da biliyoruz, zaten şunu da öğrenmiştik deyip aksiyona geçmede kendimize bir set oluşturabiliriz ve bu da aslında beni ürkütüyor. O bilginin kıymetini bilmemezlik yapmamamız lazım. Öğrendiğimiz zaman da bir şekilde bunları ya aksiyona o anda çevirmemiz lazım ya da sonrasında aksiyona çevirmek için bir harç olarak tutmamız lazım. Yoksa gelip geçer ve artık herhangi bir bilgi haline gelebilir bu önemli bilgiler diye düşünüyorum. Sorum da şu bu şeyle ilgili tweetle ilgili o kanallar ne yapıyor ben anlamadım. Ben bakmadım da bilmiyorum da hala bu konuşmadan sonra da ne kattığını kullanıcıya anlayamadım onu sormak isterim.
Sana soruyor Emre.
Bana mı soruyorsun?
Evet. Ya Emre de direkt şey böyle tavşan gibi yani hiç ses çıkarmadan duruyor soru üzerinden gelip geçsin diye.
Hocam şöyle bu kanalların yani tek bir tanesi özelinde söylemeyeyim de en güzel yaptığı şeyler herhangi bir konuyu alıp görsellikle ve sadelikle birleştirip anlatması. Mesela Veritasium ne yapmış? İşte Boeing'in teknolojisi nasıl dönüştürülmez?
Bu senin konuyu... altında sorun var galiba Emre bu arada.
Evet. Ben sorumun cevabını aldın desem öyle devam etse.
ben de Emre'nin bir sesinde problem var. Ben de söyleyeyim birkaç şey. Hı-hı. Mesela bowling topunun fiziği üzerine bir bölüm çekmişler. Yani bowling topu nasıl hareket ediyor, fiziği nedir? Yani normalde YouTube üzerinde ücretsiz olarak üretilebilecek bir içerik tipi değil. Dediğim gibi işte biriktirmiş bir pazar oluşturmuş, belli bir seyirci kitlesi oluşturmuş, artık sponsorluk almaya başlamış ve böyle bir takım pahalı prodüksiyonları da yapabilir hale gelmiş.
Evet, bu sefer iyi olması lazım.
Evet, çok şu anda iyi. Daha iyi.
Evet, telefondan bağlandım. Cevap şuydu abi. Çok karmaşık gibi gözüküyor.
3 kere cevap aldım.
bazı şeyleri basit bir şekilde anlatacağız dedim ama İlhan Çocuğu anlatmıştı zaten.
Evet. Anlattım, evet. Devam. Evet, selamlar devam. Umut.
Umut abi bizim ekipten hocam.
Selamlar.
Google'cı yağımız. Evet, bu da gerçekten çok muazzam bir tweet ama gözükürse eğer. Şimdi
bu, aslında evet. Başlık açıklıyor ama öncesini kısaca söyleyeyim. Emre sen anlatacaktın galiba, lafını bölmüş oldum. Öncesi şu: Nike Federer'e 2018'de kendisi 40 yaşına geldiğinde sponsorluk sözleşmemiz sona eriyor. Hadi 10 milyon dolarlık bir sözleşme daha yapalım. Bilmem kaç yıllık, şartlarını tam olarak hatırlamadığım bir teklifte bulunuyor. Ve Federer diyor ki hayır diyor ve başka bir markaya gidiyor. Başka markayla başka bir anlaşma yapıyor. Ondan sonra başka bir markayla da hisseleri üzerinde hak sahibi olabileceği şartlarıyla farklı bir sponsorluk anlaşması yapıyor. İlk anlaşmış olduğu, Nike'dan sonra ilk gittiği markadan 300 milyon dolara yakın önümüzdeki 10 yıl için emekli olsa da olmasa da, maça çıksa da çıkmasa da alacağı bir sponsorluk ödemesi oluyor. Olacak daha doğrusu. Diğer hissesini satın aldığı, hisselerin ortak olduğu marka ise bu anlaşma yapıldıktan kısa bir süre sonra halka arz ediliyor ve bir anda oradan da 300 milyon dolara yakın bir hisseye sahip olup çıkıyor. Ve Federer bunu 200 sene önce falan yapıyor. Yani 2018 yılında yapmış olduğu, Nike reddettikten sonra yapmış olduğu atılımlarla bunu yapıyor. Bu tweette bu seride bunu anlatıyor.
Maçtan kazandığı para, şeyi söylemeyi unutma. 300 bin dolar sadece çıktığı maçtan kazandığı para, yılda milyon dolar, işte o 10 milyon dolar vesaire, bir yıl hiç çalışmasa bile kazanacağı para. 300 bin dolar maça çıkarak kazanıyor, çıkmayarak kazandığı para 10 milyon dolar falan.
Tabii yani evet, ve bunu da emekliliğine yakınken yapıyor. Ben bu Federer'i o yüzden zaten bu Joe Pompliano zaten Federer'i de yaşayan en iyi markalardan bir tanesi olarak ilan ediyor bu bilgisayarları.
Peki abi, tamam, bu içerik bu da mesela sen ne çıkarttın?
Ya ben burada ya şöyle, bence burada çıkartılabilecek şey, benim burada bu seriden çıkarttığım şey şu: yani reddetmenin gücü bence çok yüksek. Yani Nike gibi bir markayla anlaşmaları sürdürmek ilk akla gelen, bana kalırsa da ne bileyim, sezgisel olarak doğru sayılabilecek bir şey. Ama tabii Federer, yani şu şekilde düşünme imkanı da vardı. Muhtemelen Federer tek başına bunu düşünmemiştir. Onun menajerleri de vardır, bu konuda danışmanları da vardır. Neyse, onu Federer'i tek bir akıl gibi düşünecek olursak, bence sezgi karşıtı bir şey yapıyor. Dünyanın en güçlü markası olan Nike'ı bırakıyor. Adını bile bilmediğimiz, adını hala hatırlamıyorum, başka bir markada yapıyor bu anlaşmayı. Yani o 600 milyon dolara kazandığı markanın ikisini şu an bilmiyoruz. Dünya en azından benim tarafından bilinen spor markaları bile değil.
Ben de şu taraftan yaklaşayım. Meşhurluk ekonomisi. Yani büyük bir kitlede duygu oluşturup büyük bir kitle tarafından tanındığında, bu ilgiyi ve dikkati bir marka olarak yönetmeye başladığında inanılmaz ekonomiler oluşuyor burada olduğu gibi. Yani Nike'ın kendisi üzerinden kendi müşterilerinde oluşturduğu etkiyi herhalde fark etti. Ve bu etkinin başka bir marka için ne kadar anlamlı olabileceğini fark etti. Şu anda günümüzde bununla ilgili sen mi bir şey göndermiştin Onur acaba? Yani sosyal statü oyunları var bir yandan. Sen göndermiştin. Bir yandan da insanlar bağ kurdukları markalarla farklı mecralarda da o bağı sürdürmek istiyorlar. Yatırım yaptıkları mecra. Yani şöyle düşünelim. Game of Thrones'a yatırım yapıyorsun. Bunu bir ara ben podcast'te de anlatmıştım. Sinema filmi yerine dizilerin şu anda daha ön plana çıkmasının en önemli nedeni şu: bilişsel bir yatırımı bir kere yapıyorsun, o evrene girdikten sonra artık o hazır yatırımı kullanarak dramanın içerisindesin. Bir uzun metraj film için ise sıfırlanan bir yatırım yapıyorsun. Yani o dünyayı, karakterleri tanımak falan, bunların hepsini yapıyorsun, pıt bitti. Günümüz insanı için long form, uzun form drama bu nedenle daha makul duruyor. Çünkü ben birkaç bölüm içerisinde o bilişsel yatırımı yapıp yapmayacağım kararını veriyorum. Yaptıktan sonra, Game of Thrones evrenine girdikten sonra artık gerçekten benim bir parçam gibi oluyor karakterler. Dolayısıyla gidip Legosunu da alma ihtiyacını hissediyorum. Ne alaka Game of Thrones, Lego? Bir de yani bir tanesi yüksek çözünürlüklü efsane görüntüler, diğeri de piksel piksel Lego. Seinfeld aynı şekilde. Hala Seinfeld ürün satıyor. Lego seti çıktı Seinfeld'in.
Evet.
Çünkü insanlar yaptıkları yatırımı sonrasında sembollerle dolu dünyada o dünyaya para yatırmaya ve o dünyayı iyi hissetmek için kullanmaya devam etmek istiyor. Ben
Evet.
mesela işte böyle bayağı makul olmayan paralar vererek tenten figürleri aldım. Çünkü bir tenten figürüne baktığımda ben o tenten okuduğum anlar, o maceralar, tenten dünyası hepsi benim zihnimde canlanıyor. Böyle çok enteresan bir dünya bu, marka dünyası ve etki dünyası.
Evet, ben de hocam hadiseye şey tarafından bakmak istiyorum. İçerik, yani aslında Federer, işte celebrity, ünlü, influencer, içerik üreticisi adına her ne denirse aslında modern dünyada çoğu ünlü bu kategoride. Ve Federer aslında şöyle bir karar vermiş: bu sözleşmeler, marka anlaşmaları, sponsorluk anlaşmaları bu ünlü dediğimiz insanlara uzun vadede bir varlık inşa etmesine imkan tanımıyor. Çok kısa süreli anlaşmalar, sen mesela atıyorum bir markayla anlaşma yapıyorsun, paranı alıyorsun ve aslında sonuçlanıyor. Ama Federer ne yapmış? Çok mantıklı bir karar vererek bir varlık almış yani. Markayla hisse sahipliği anlaşması yapmış. Bu bir varlık anlaşması aslında. Bu şey açısından da, böyle günümüzdeki kripto, blockchain trendi açısından da aslında onunla benzeşen bir şey. Neden? İşte içerik üreticisi için blockchain'in en önemli yapısı ne? Ortadaki, İşte hani middleman diyorlar ya İngilizce'de, ortadaki insanı kaldırıyor ve senin dünyanın herhangi bir tarafındaki bir insan tarafından sana ödeme yapılıp para kazanmanı ya da senin ürettiğin bir içeriğin sonsuz süre yayılmasını, insanların elinde elden ele satılmasını, işte el değiştirmesini ama hala sana para kazandırmasını sağlıyor. O açıdan düşündüğümüzde kim olursa olsun, yani ben dedim Federer bence bir içerik üreticisidir yani, ya da selebritidir, ünlüdür, influencer'dır, adı her neyse. Bunun bir varlık üretmesi lazım ki devamında, yani herhangi bir anlaşma yapmasa bile onun için çalışabilen, yani o çok meşhur tabirle pasif gelir üretebilen varlıklara sahip olması lazım. O açıdan baktığımız zaman muazzam bir hamle olarak görüyorum ben yani. Bir
Ben kusura
varlık.
bakmayın hemen giriyorum. Emre kusura bakmayın hemen giriyorum.
Evet, güzel. O zaman bir sonraki tweet'e geçebiliriz. Sele.
Uf, ya bu çok iyi ya. Twitter bir tane developer, içeriden bir developer'ın videosu, ekran videosuyla şunu paylaştı. NFT dünyasını artık zaten Twitter blockchain dünyasını Bitcoin'i desteklediğini çok açık açık söylüyordu kurucusuyla beraber. NFT dünyası da buranın muazzam böyle gelişen bir büyük bir pazarı. Twitter bundan sonra sen profil fotoğrafını kardeşim o aldığın avatarlara şey yaparak, yani oradan giriş yapırken cüzdanından avatarını seçerek verify edebilirsin. Yani mesela benim avatarımda bir tane işte o geçen göstermiştik, CryptoPunk var. Ben gerçekten bunun sahibi miyim? Sahibiysem sağ alt köşesinde bir Ethereum işareti çıkıyor mesela.
Çok iyi.
Gözüküyor Ethereum işareti. Verify oluyorsun profil fotoğrafının sağ alt köşesinde. Yani ne yaptı aslında Twitter burada? Muazzam bir gücü zaten Twitter'ın var olduğu, insanların orayı çok sevdiğini hepimiz biliyoruz. Biz de onun üzerine bir yayın yapıyoruz aslında, Twitter üzerine. Oradaki gelişen ve değişen kültürü insanların içine alacak şekilde bir katkı sundu ve topluluğa dedi ki kardeşim biz NFT'cileri kucaklıyoruz, tabiri caizse yani. Blockchain dünyasını kucaklıyoruz. Gelin siz burada vakit geçirin. Twitter için de muazzam bir kaynak yani. Bir sosyal medya platformunun en büyük amacı nedir? İnsanların orada daha fazla vakit geçirmesi. Bunu yapabilmek adına çok iyi bir hamle yaptı.
Hatırlarsanız ben bir ara size Twitter'da bioların altında newsletter'a işte bültenlere abone olabilirsiniz. Bak böyle bir şey çıkmıştı yapmıştım da siz de bana ooo demiştiniz. Bayağı da çıkmıştınız. Ne kadar önce çıktığını hatırlıyor musun? 3 aşağı 5 yukarı bu benim yeni olduğunu zannettiğim özelliği.
Ya 3 ay falan oldu herhalde.
Tamam 3 ay falan oldu. O zaman şimdi şuna geleceğim.
Bak bültenle... Üç ya.
Hayır yok hayır onunla alakalı değil. Hafızamda kalmış. Hafızamda kalması için bir yöntem bir şekilde evet onu hafızamda kalmış. Newsletter'lar pardon bültenler ne kadar süredir var? Galiba 99'dan beri falan var galiba. İnsanların e-mail bültenleri üye olup abone olup onlardan mail alma.
Çıkmasından beri var olmuş olabilir abi. E-mailin çıkmasından beri bülten vardır yani bence.
Tamam ve yani 3 ay 4 ay 6 ay önce Twitter bu özelliği bir olarak getirdi. Ben şimdi burada nereye varacağım galiba anlamışsınızdır. Ama NFT çıkalı bu maymunlar çıkalı bilmem ne çıkalı ne bileyim 6 ay ya da ünlü olalı 6 ay oldu mu? Sanmıyorum. Ve şu anda Twitter
4 ay falan oldu abi.
Tamam Twitter diyor ki yani maymunlar çok büyük. Yani NFT pazarı çok büyük. Ben bu pazarla bir şekilde kendimi entegre etmem lazım ki onun büyümesinden ben de faydalanayım ya da arkadaş olduğumuzu göstereyim hemen entegre olayım diyor. Ben burada NFT pazarının yani daha doğrusu kripto pazarının neyse o adını yanlış söylüyor olabilirim. Devasa ne kadar büyük olduğunun bir kanıtı olarak görüyorum bu entegrasyonu. Ya da entegrasyon çok, şeyini.
Çok doğru. Çok şaşırtıcı ya Onur şu an. Yani içindekiler de şaşırarak takip ediyorlar.
Yani zaten bak bu kişinin ne? Hocam biosunda ne yazıyor? Working on bringing crypto NFT in Twitter yazıyor. Biosunda da bu amaçla. Şey açısından Onur senin söylediğin şu açıdan da muazzam bir şey. Twitter'ın newsletter hamlesi o kadar fazla bir zaman almışken kriptonun gelmesi ve başlangıcıyla NFT verifikasyonu arasındaki zaman aslında sosyal medya platformlarının ya da herhangi bir platformun farkındalığı ve hamle hızını da arttırması gerektiğini gösteriyor yani. Hızlı olmazsan bu dünyada evet pazarı doğru bulacaksın hep konuşuyoruz doğru pazarda olacaksın ama doğru pazarda yeterince hızlı da hareket edeceksin. Yeterince hızlı da olacaksın. Şeyin James Clear'ın galiba paylaştığı bir şey vardı. Diyor acele etmeyecek kadar hızlı, geç kalmayacak kadar yavaş. Öyle bir şey olması lazım. Öyle bir ifadesi var. Aynı yani. İnternet alemi pazarın içerisinde hareket ediyorsan bunun gibi hareket etmen lazım.
Şeyler ne kadar eski duruyor şu anda değil mi? Bir de böyle yeni şeyler çıktıkça daha önceki asimetrik avantajlar şu an eski kalıyor insanın zihninde. Creator economy, evet. İşte audience oluştur. Yani bir takım parçaları hala devam ediyor ama çok hızlı değişiyor. Yani birçok iş modeli şu anda benim gözümde cilalı taş devri modelleri gibi geliyor bana yani. Ya işte birlikte biraz taş yontalım da bu taşları pazarda satalım gibi oluyor yani.
Hocam hangileri? Ben de farklı düşünmüyorum. Hatta şöyle düşünüyorum. Sorum hala baki de. Bakın bu içerik üretimi ya da işte bu creator ekonominin şu unsuru çok önemli. Gelin kursuma katılın denilen kursların bazıları bence zaten artık şey bile değil. Yani herhangi bir değer üretmesi zor olan bu. Ama senin şey söylediğin ne?
Benim söylediğim daha çok duyguyla alakalı bir şey Onur. Biraz buna böyle Facebooklaşma diyebiliriz. Yani internette Facebooklaşma diyeceğimiz bir olgu var bence. Yani bir şeylerin yavaş yavaş Facebook tadı vermesi. Gazının kaçması. Instagram şu anda biraz Facebooklaşıyor. Değil mi?
Şey, ifade coin ettiniz hocam.
Evet. Duygu olarak bir girişim internete Facebooklaşıyorsa bu şu demek artık ilk girenler ve o hype'ı ilk oluşturanlardan çıkıp son böyle takip eden kuyruktakilere doğru gidiyor demektir. Yine bir kitle ve pazar var ama artık gidecek demektir. Ben de mesela şu anda kitle oluşturup kendi bilgi, beceri ve deneyimini dijital asetler üzerinden insanlara sunma modeli bana şu an eski geliyor. Hala çalışır. Yani bir günde yine 1 milyon dolar satış yapan bir takım şeyler oldu. Teachable öyle birini ilan etti geçenlerde değil mi? Bir tane kadın kurs evet. Oluşturma kursunu açtıktan sonra bir süre içerisinde 1 milyon dolara falan sattı. Ama şu anda bana böyle yani internet ve dijital iş modellerinden bahsediyorum bu arada. Çünkü kadim iş modelleri zaten devam ediyor. Yani tuğlayı tuğlanın üzerine koymaya niyet ettiysen inşaatı hala yapabiliyorsun. köfteci hala açabilirsin ama dijital iş modelleri biraz böyle gibi geliyor bana.
Hocam ben burada şöyle düşünüyorum. Kesinlikle size katılıyorum ve biz normalde mesela kurs satma üzerinden gidelim. Çok aslında kurs satma da çok eski bir şey değil de. Kurs sattığınız zaman da aslında siz evet kitleye bir şey vermiş oluyorsunuz ama yine tek seferlik bir ilişki oluyor. Yani uzun vadeli böyle oynayacağınız bir ilişki inşa etmek istiyorsanız mecburen yeni hype'ları işin içerisine dahil etmeniz lazım. Toplulukla beraber yeni şeylere yönlenmeniz lazım. Mesela örnek veriyorum. Tom Osman diye birisi var. Biz buraya işte tweetini aldık mı bilmiyorum. O da bu arada bir kaya JPEG fotoğrafı satarak 1.4 milyon dolar kazandı. Onun topluluğu var mesela. Shiny Object Social Club diye bir topluluğu var. Topluluğa nasıl insan dahil ediyor? NFT satın alıyorsun, topluluğa dahil oluyorsun. NFT ile. Bir tane işte bir kuş simgesi hatırlamıyorum şu anda. Farklı farklı renklerde. Şimdi böyle bir topluluğa dahil oldunuz. O topluluğu kuran insan için karlılık, işte ne bileyim, sürdürülebilirlik, uzun vadeli ilişki aslında devam ediyor. Neden? NFT'yi satın alan kişi yarın bir gün onu başkasına satsa ona yine gelir elde etmeye devam edecek. Topluluğa katılmış olacak. O topluluk içerisinde yeni şeyler öğrenmiş olacak. İşte Web3'den bahsediyor, blockchain'den bahsediyor, kriptodan bahsediyor. Yani dolayısıyla böyle büyük şeylerin tekerleşmesinden ziyade yani Facebook gibi şeylerin büyük ekonomiler oluşturması zaten aşinaydık ama bu yeni şeyler bize bireysel insanların da çok büyük ekonomiler, pazarlar oluşturabilmesine de imkan tanıyor aslında.
Öyle zaten bu tokenların ya da işte NFT'ler ile bir gruba dahil olmaların hatta kimi podcast'lerin artık yalnızca NFT üzerinden sponsorluk almaları vesaire bence bırakma yani bir grubun bir organizasyonun güçlenmesini aksine tüm insanların o gruba dahil olan tüm insanların neredeyse eşit seviyede etkiye sahip olmasını sağlayacak bir şey. Ve bunun aksi de zor gibi gözüküyor. Hani bu kurgu, NFT kurgusu, Web3 kurgusunun başka bir şeyi ya diğer taraftan tek bir organizasyonu, bir Facebook'u, bir Google'u daha da güçlendirecek bir yapıya doğası gereği sahip olmadığını düşünüyorum. Gerçi evet. Konu bu muydu bilmiyorum da yani.
Evet abi.
Merhaba Yasemin bu arada. Merhaba demiş Yasemin bize.
Yasemin selam.
Evet.
Heyecanlıyız ve heyecanla takip ediyoruz.
Kesinlikle hocam. Güzel. Yani bu zaten İnanç Hoca'nın hep söylediği bir şeydi. Eğer ciddiysen eyleme geç diyelim biz ona. Değilsen de planla demiş. Ama bence ciddi değilsen nasıl planlarsın ki?
Planla yok. İşte ciddiysen
planlarsın geçmesin, planlarsın. Ha, edersin, planlarsın anladım.
Yani planı geyik modu olarak ele almış. Yani ciddi olmadığın için planlıyorsun diye söylemiş. Enteresan. Böyle tek cümlelik, iki cümlelik güçlü bir takım şeyler arada çıkıyor Twitter içerisinden.
Ben İnanç Hoca'nın yorumunu merak ediyorum. Yorum yapmayacak gibi geldi bana ama ben kendi yorumumu söyleyeyim. Ben kesinlikle katılıyorum. Hatta şöyle bir şey var. Biz işte de yapıyoruz bunu ya da kendi yani en ufak bir aksiyon alınması gereken bir şeyde de. Bir şey düşünüyor muyum? Onu düşünüp bırakmak yerine eğer yapacaksan gerçekten burada söylediği gibi yani ciddiysen ben bunu okuduktan sonra tekrar gözlemledim hareketlerimi. Minicik bir şey de olsa onunla ilgili bir şey yapıyorum. Yani en kötü ihtimalle to-do listeme alıyorum. Aşamasını koyup işte yarın bunu yapacağım diyorum ya da bir şey yapıyorum. Bir yerden başlamış oluyorum. Ve ben o yüzden buna sona kadar katılıyorum. Ciddiysen en ufak bir şey de olsa yapmaya başlıyorsun. Aksiyon kısmına geçiyorsun.
Şeyi aklıma getirdi ya. Gary Vee'nin birkaç tane paylaşımı var. DM'den birisi şey atmış. Sana bir şey sorabilir miyim diye. Gary Vee de onun fotoğrafını çekmiş böyle. Sor demiş ya. Buraya yalnız sana bir şey sorabilir miyim? Sor demiş ya. O ona hatırlatıyor yani. Gary Vee'ye ulaşıyorsun. Mesaj atıp o adamın mesajı görme ihtimali var yani. O diğerini görme ihtimali sorabilir miyim deyip bırakmışsın yani. Onu hatırlatıyor.
Zaten sorabilir miyim de soru. Orada ayrı bir paradoks da var. Evet. Sorabilir miyim zaten kendisi bir soru. Onun için yani varsa da bir soru hakkın onu onunla harcamış oluyorsun. Burada benim en kendimle yani herkes tabii kendisini tanıyarak hareket ederse daha iyi oluyor. Kendini tanıma yolculuğu da öyle çok kolay bitmiyor. Hızlı bitip tükenen bir şey değil yani. Hep tanımaya devam etmek gerekiyor. Çünkü kendini tanıma dediğin şeyin çok enteresan bir tarafı var. Kör noktadaki bir takım şeyleri anlaman mümkün değil. Yani Son dönemde biraz bunun üzerine biraz eğiliyorum, uğraşıyorum, ilgileniyorum insan psikolojisi ve kendini tanıma üzerine. O kör noktaları ancak bir takım aynalar kullanarak, yani başka insanlar ve onların üzerinde oluşturduğun etki olabilir, bir takım sorgulamalar, zincirleme sorgulamalar kullanarak falan ancak o kör noktalara, cesaretin varsa tabii ki, ulaşabiliyorsun. Çünkü insan çok enteresan bir şekilde çocukluk döneminde edinmiş olduğu bir takım savunma mekanizmalarını o dönem kendi işine yarıyor, kullanıyor ama yetişkinlikte de sürdürmeye devam ediyor, sürdürüyor. Aslında adaptif olmayan, hayata uyumunu zorlaştıran ve fırsatlardan onu uzak tutacak bir takım aşırı koruyucu mekanizmaları işletmeye devam ediyor. Bu nedenle çocukluk hikayesine dönmek, kendi çocukluk hikayene dönmek ve oradaki özellikle rasyonel olarak dönmekten bahsetmiyorum, duygu seviyesinde dönmek. Şema terapi konusunda Esra biraz bize bunu anlatmıştı. Ben de şu an şema terapiyi çok yoğun okuyorum. Kurucusunun yazmış olduğu metinler üzerinden okuyorum. Alakasız bir yere gitti belki ama hızlıca onu da kapatayım bir parantez açtığım için. Hani şuranızda, midenizde hissettiğiniz bazı şeyler olur ya, duygular, adını koyamadığınız yetişkinlikken. Oraya bir durum, oraya işaret gönderiyorsa çocuklukla muhtemelen bir ilişkisi vardır. Yani çocukluk dönemindeki bir takım yaralanmaları tespit edip o çocuğu telkin etmek gerekiyor, anlamak gerekiyor. İşte ben bu harekete geçmekle geçmemek meselesini biraz bu incinmiş çocukla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani kafada dolandırıp hayaller kurup onun zihni ödülünü almak çünkü daha kolay. Tabii. Sahaya çıkmaksa daha riskli. Yani... Kesinlikle. Ciddi olmamaktan kastı o zaten. Sen bunun hayali meyvesini yiyip duruyorsun, ortaya da bir şey çıkarmıyorsun, bir yalan dünya inşa ediyorsun. Yalan bir kek bile inşa edebilirsin bunun üzerine. Yani yapmadığın işler üzerinden kendini bir şekilde tarif etmeye başlayabilirsin. O nedenle şema terapi üzerine okumaya başladıkça şunu da fark ettim bu arada Onur ve Emre. Girişimcilik insanın aynı zamanda kendisini de tamir etmesini sağlayan bir eylem biçimi. Çünkü öyle hayal dünyasında girişimciyim demezsin hiçbir şey yapmıyorsan, değil mi? Yani en azından bunu demiyor insanlar. Ben girişimciyim diyene rastlamadım benden hiçbir şey yapmadığı halde. İşte bu zihinde bir şeyleri planlayıp dolandırma modundan çıkıp hayatın içerisinde ayağını yere sağlam basarak öğrenme moduna geçişi sağladığı için de sağaltıcı bir tarafı var girişimciliğin. İçsel odak meselesi bu nedenle mesela çok önemli. Çünkü girişimciysen içsel odaklısın, içsel odaklıysan da zaten bir sürü meseleyi halletmiş oluyorsun. Böyle enteresan meseleler üzerine bir dönemdir düşünüyorum. Herkese de Jeffrey Young'ın o kitabını öneriyorum bu arada. Türkçe'ye de çevrildi. Hayatı Yeniden Yaşamak mıydı? Tam ismini hatırlamıyorum.
Yeniden Keşfedin olabilir hocam.
Hayatı yeniden Keşfedin. Kesinlikle herkesin okuması lazım. Tekrar edecek olursam, hangi ailede yetişmiş olursanız olun, hasarsız bir çocukluk geçirmiş olma ihtimaliniz çok yüksek değil. Çünkü çok olumlu ortamlar da sıkıntı oluşturuyor. Yani hiçbir sıkıntının ve sertliğin olmadığı yumuşacık bir... Tabii. Orada da başka bir takım sıkıntılar yaşıyorsun. Oraya bakıp oradaki o şeyle ama duygu seviyesinde, rasyonel seviyede değil bu arada. Çünkü şöyle bir şey de oluyor. Çocukluk döneminde yaşadığın bir takım sıkıntıları şu an düşündüğünde, ya aman canım çok da dert etmek gerekmez böyle bir şeyi. Affettim gitti falan diye düşünüyorsun.
Rasyonelce bakıyorsun yani çünkü.
Rasyonel, evet. Zaten şema terapinin güzel tarafı da rasyonun dışında bir şey yaşanması gerektiğini sana söylüyor. Diyor ki o çocukla yüzleşip teskin etmen gerekiyor. Ona tekrar ebeveynlik yapman gerekiyor diye böyle tamamlamış olayım. Benim açımdan eylemle ilgili kısmı böyle. Kendini keşifle alakalı biraz yani.
Ben de iki şey söylemek istiyorum hocam. Sen konuşurken ben bir sürü şey not aldım, teşekkürler. Benim bu konu hakkında kitap önerim, Emre'ye de önermiştim. Onu da söylemiştim. İnsan Olmak diye bir kitap var. Engin Gençten Hoca'nın yazdığı, çok sevdiğim bir kitap. Emre de kitabımı gösterecek. Aynen, harika.
Yakın dönemde öldü, sevgiyle anlıyoruz kendisini.
Evet, yakın dönemde kaybettik. Hatta ben o kitabı okurken vefat ettiğini bilmiyordum. Çok böyle kitabı okuyup etkilenip kendisine bir yazı yazmayı düşünüyordum. Yani böyle o zaman öğrenmiştim vefat ettiğini. Bir de konudan biraz sapmış olmam ama sanırım zaten öyle bir kuralımız da olmadığı için. Bu plan yapmanın...
Kural olsa sapmayacaksın ama, değil mi?
Yapacak bir şey yok. Kural yani.
Onur'da da öyle bir şey var hocam. Kuralcı.
Bir de biz koyarsak kuralı. Hani çünkü biz konuşacağız.
Ben senin çocukluğuna ineceğim onu. <bir ara.
gülüyor> Onların çocukluğuna inelim hocam.
Şöyle, geçenlerde bunun hakkında bizim Bayfok yazma challenge'ında da bir yazı yazmıştım. Plan yapmak tek başına insanı mutlu ediyor. Hedef koymak, ben bunu yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım deyince o hedefe ulaşıp o hedefin ulaşılmasından sonra sağlayacağımız menfaat, ödül, mutluluk neyse o ödüle yakın, o hisse yakın bir de şeyimiz oluyor, bir tatminimiz oluyor. Ya ben diyor işte ben bunu yapacağım, herkese söylüyorsun bunu. Her söylediğinde birazcık daha mutlu oluyorsun. Her söylediğinde sanki bir içten içe, bilinç altında, bilinç üstünde olmasa da yaptım gibi bir hissin var. O yüzden o hedefe ulaşmadaki çaba, gayret, o hevesin de zaten aslında ulaştım galiba düşüncesinden dolayı birazcık daha kırılıyor. Plan yapmanın da öyle bir sakıncası olduğunu ekleyeyim.
Doğru. Böyle bir şey de var bu arada. O mesela ertelemeyle alakalı yapılan araştırmalardaki en önemli noktalardan birisi bu. Ertelediğinde adeta yapmış gibi beyin sana bir ödül veriyor. Hormonal bir ödül veriyor. Yani bu ödevi ben şimdi yapmayayım kararını alıp yarına erteleyeyim dediğinde ödevini yapmamış ve mutsuz bir insan olmuyorsun, içini rahatlatmış bir insan oluyorsun.
Ya hocam erteleme demişken dün de orijinaller kitabının, Adam Grant orijinaller kitabının tam o kısmını okumuştum. Yani ertelemeyi o kadar övdü ki Adam Grant o sayfalarda. Yani hiçbir şekilde erteleme hakkında kötü bir şey duyamıyorum şu anda. Kabul edemiyorum ya. Yani
senin çok büyük bug'ına dokunmuş Adam Grant.
Hayır ama yani beni ikna etti yani mesela bu yayına mesela son dakika katılasın vardı. Ertelemeyi erteleyesin vardı.
Zaten son dakika katıldım ben.
Doğru gerçekten.
Jöre. Jöre kimdir? Merhaba Jöre. İnan çocuğunun bahsettiği kitabı.
Hayatı yeniden keşfedin yazmış. Yazmış hocam. Yasemin teşekkür ederim.
Tamam teşekkürler Yasemin. Gerçekten. Bu arada şöyle söyleyeyim. Jeffrey Young şema terapinin kurucusu ve şema terapi alanlara bunu zaten veriyorlar bu kitabı. Zaten şema terapiyi kuran insanın yazdığı bir kitap. Herkesin kesinlikle okuması lazım.
İyi. Şema terapiden faydalanmayanlar da okuyabiliyorsa ne güzel.
Onur Yasemin demiş ki bak erteleme büyük insanlar için Mozart gibi demiş. Senin için
o büyük insanlar için ne demek? Onur kategori dışına alırdın.
Ben dün Adam Grant'ı okuyunca büyük insan olmak için ertelemek lazım zannediyordum. Ben yanlış anlamışım. Önce büyük olup sonra erteleyecekmişiz. Teşekkürler Yasemin. Güzel bir malzeme çıkarttın bize.
Mozart gibi. Yani kafan karıştıysa örnek de var. Mozart gibi. Yani kendini öyle hissediyorsan bir şey demiyoruz.
Evet, Mozart gibi hissediyorsun.
Çok güzel bir örnek vermiş yani. Hiç şeye tereddüte mal bırakmış bir şekilde.
Evet.
Evet, Shane Parrish. Shane Parrish'i anlatmama gerek yok herhalde hocam. Tecerresini bayağı çıkarabildim ama.
Nüfus müdürü sensin. Bir iki bir şey söyle istiyorsan yani. Sicilini o falan ver.
Twitter'da şey var ya bu mavi tik var ya. Evet. Yani bence Emre'nin filtresinden geçmediği sürece hiçbir kıymeti yok yani ona.
Farnham Street'in kurucusu diyelim yeter hocam bence.
Evet doğru.
People of Substance ne demek? Önemli insanlar. Orada
Farnham Street daha bu topluluk meseleleri çok böyle yayılıp ortalıkta dolanmadan önce kurulmuş olan topluluklardan, bayağı eski topluluklardan birisi. Mezopotamya falan dayanıyor kökleri yani.
Ücretli değil, değil mi? Ben yani bir ücretli. Premium üyeliği falan var. Vardı değil mi? Doğru.
Hocam People of Substance ne demek? Önemli insanlar mı?
Nerede yazıyor?
Şey. Evet.
Yani evet. Ağır.
Evet, evet. O tarz insanlarla, önemli insanlarla daha fazla vakit geçir. Statü ve prestij arayan insanlarla daha az vakit geçir demiş. Shane Parrish.
Ya ben bunu şöyle çevirdim ya. İş, özür dilerim. İş yapan, bir şeyler yapan insanlarla, gerçekten bir şey yapan insanlarla vakit geçir. Para ya prestij veya statü peşinde koşanlarla da geçirme gibi düşünmüştüm ben tweet okurken.
Ya substance tek başına madde demek de people of substance deyince herhalde orada başka bir şey.
Diğerinin tersi herhalde şu an tam anlamını çıkaramadım. Substance
abi esaslı adamlarla takıl diyor. Esaslı adamlar.
Evet evet aynen.
Güzel, öyle esaslı. Boş adamlara takılma diyor yani.
Öz adamlarla takıl. Zaten Naval'ın hani tweet serisinde incelemiştik ya. Naval ne diyor? Statünün, prestijin peşinden gitmeyin diyor yani. Hayat statü prestij oyunu değil diyor yani. Statü peşinden, prestij peşinden.
Ben de tam
neden
buradan
bu arada ben yine şema terapi açısından gireyim. Statü ve prestij dışsal oyunlar. Senin evet. dışında bir takım şeyler. Ve onları kaybettiğinde kendi değerini kaybediyorsun. Diğeri ise öz değerle alakalı. Başka dışsal bir faktöre bağlı olmaktan esaslı bir insansan eğer özsel bir değer geliştirmiş oluyorsun. Başka hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacın olmadan kendi başına değerli bir insan oluyorsun.
Mesela ya, şöyle söylesene Emre.
Bu şöyle bir soru aklıma yani insanlar bazen kendine soruyor ya birkaç kere Twitter'da da gördüm. Bir ay çalışmaya ara verdim ve kendime bir soru sorayım. Ben de bazen sormuştum yani bu soruyu. Ben neyim yani? İşimi ortadan çıkarırsam ben neyim?
Bize de sormuştun. Gruba, evet. By form.
Evet, gruba da sormuştum. Çünkü niye? İş aslında bizim için bir manada yani bilinçaltımızda prestij ve statü yani. Ama onu çıkarttığımız zaman, ondan uzak kaldığımız zaman kendimizi ifade edebileceğimiz öz bir değer yoksa kendimiz için o bizim için aslında yani sıkıntılı bir hal gibi. Bazen bu mesela insan yaşıyor yani dışsal şeylere çok bağlı kalmadığımızı düşünüp kendimizi onlarla ifade ettiğimiz için aslında onlara bağlı oluyoruz. Ve sonra onlar ortamdan çekildiği zaman baş başa kaldığımız zaman kendimizle ifade edemeyecek hale geliyoruz.
Mesela bu bahsettiğim yaralanmış çocuk kurgusu var işte şema terapide. Demiştim ya hep olumsuz şeyler olmak zorunda değil. Mesela bir aile çocuğu hep dışsal şeylerle övüyorsa yani aferin dersini çok iyi geçmişsin, harika notlar almışsın, şurada başardın, burada başardın falan böyle öve o çocuğun bir tür kırılgan kişilik geliştirmesine neden olabiliyorlar. Yani ancak kendini bir başarıyla değerli hissedecek hale gelebiliyor.
Antikörün anlatıyor hocam Nassim Taleb anlatıyor ya. Çocuğu sürekli iyi hallere maruz bırakırsanız hocam bakın bu yayınların parantez açıyorum da muazzam bir güzelliği bu ya. Evet. Biz aslında kendi hayatlarımızda hani kolektif bir beyin inşa etmeye çalışıyoruz, bağlam kurmaya çalışıyoruz ya. Dikkat ederseniz yayınlarda anlatırken birbirimiz çok farklı alanlarda mesela bakın şema terapiyle Naval biraz önce şuradan Naval'dan bahsettik. Orada bağ kurduk ve şimdi de geldik antikırılganlık nasıl
doğru. Doğru.
Nasıl bağlam ortaya çıkıyor?
Ben başka bir şey bağlayayım mı o zaman?
Bağla bağla.
Ben de o zaman James Carson'ın sonsuz oyununu da bağlayabilirim. O da title'lar.
Ben onu okumadım bu arada. Öneriyor musunuz şiddetle?
Hocam. Yani.
Hocam ben asla şiddetli hiçbir şey yapmam ama kesinlikle şiddete karşıyım. İlla yani okumam için şiddetle önermemi gerekiyorsa da bilmiyorum sınırlarımı zorlarım gerekirse.
Hocam kesinlikle okuyun. Yani
şefkatle
çok orada
öneriyor musun?
Şefkatle öneriyorum.
Evet evet bak bu çok güzel bir tabir.
Ya orada da ya James Cars da şimdi başarı işte statü bunlar ben yani kişinin kendisinin çıkartabildiği unsurlar olamaz. Yani sen toplumun senin kabul ettiğin içinde bulunduğun toplumun diğer üyelerinin karar verdiği bir sıfata belli şartlara sahipsen sahip olabiliyorsun. Yani seninle alakalı bir şey aslında onlarla alakalı bir şey. Sen onu yaparsan bunu yaparsan onların koyduğu onlar diye ötekileştiriyorum ama toplumdan bahsediyorum. Senin dışındaki toplumun koyduğu kurallara göre bazı şartları sağlarsan X sıfatına X title'ına James Carson ifadesi ona sahip olabiliyorsun ama bu sen değilsin ki aslında o başkalarının getirdiği sana göre yapay olan senden aslında yani senin doğanda olmayan senin değerlerinden çıkmayan bir şey. Sen sana ait olmayan bir şeye sahip olmak için kendi değerlerinden kendi işte kendini gerçekleştirme biçiminden vazgeçersen yani ister o sıfata hayatının sonuna kadar sahip ol ister bir yere kaybet fark etmez. Kendi hayatını bence yaşamamasın demektir.
Otantik olamıyorsun değil mi?
Evet.
Otantik olma konusu çok enteresan. Yavaş yavaş dışsal bir takım faktörlerle inşa ettiğin o personaya mahkum olmaya başlıyorsun. Yani kesinlikle. O inşa çok ettiğin güzel personanın isteklerini, ona uygun olan şeyleri yaşamaya başlıyorsun. Onunla çelişik olan özsel ve içsel bir takım otantik şeyleri ket vurmaya başlıyorsun. Çok enteresandır. İlginç.
Ya bence çok da bir yandan hocam, bence bu söylediğiniz şey çok ürkütücü, üzücü, çarpıcı evet. Ve bir o kadar da aslında yani hemen herkes o tehlikeyi yaşıyor. Birçoğumuz, yani birçok insan belki bunun farkında, çok belki için değil. Ya biz içindeyiz yani. O açıdan da çok, yani benim tüylerim diken diken eden bir şey. Şey biraz korkunç yani. Yani kendi öz değerlerine uygun bir hayat yaşamama tek başına beni çok ürküten bir şey. Yani bu böyle bir tehlikenin varlığı. Saat 45 yapmışız.
Evet, bugün ilginç bir şekilde bu konular etrafında yoğunlaştık ya, güzel oldu.
Çünkü neden biliyor musun? Çünkü ben seçtim Twitter'da.
hepsini ben seçtim çünkü. Evet ya, burada.
Ya hani.
bu hafta evet güzel olur. Sen demek ki programa şekil verdiğin zaman böyle güzel.
Şimdi evet. Bir Mozart değiliz ama falan diyeyim.
Bir Mozart değilsin ama yine de bilgisayar kaşiflerine gönderebiliyorsun yine.
Geldi.
Hoş geldin. Evet, neymiş? İşte evet ya. Bu çocuk 27 yaşında mı?
Siz chatleri görmüyor musunuz bu arada? Siz tam ekran gidiyorsunuz galiba değil mi? Onun için görmüyorsunuz arada.
Vallahi. Genel itibariyle ben de Notion'a odaklanıyorum hocam. O yüzden Notion'a odaklanıyorum.
Tamam. O zaman arada ben söyleyeyim. Ben de çünkü açık. Yasemin Drive kitabında da vardı sanırım. Böyle bir şey demiş. Daniel Pink'indi galiba Drive kitabı.
Evet evet. Ama hatırlamıyorum ben.
Teşekkürler Yasemin.
Ryan Breslow abimiz de Bolt diye bir şirket var.
Bu arada pardon Emre, abi falan deme, senden 4-5 yaş küçük galiba.
Biliyorum.
O adam sen diyor, senden 4-5 yaş küçük diye ya.
Yapmaya çalıştığımı yaptı ya. Hocam 2 haftada falan 120 bin takipçiye ulaştı adam. 2 hafta. 2 tane tweet serisi paylaştı. 2 tane tweet serisi, bir tanesi bu. 2 tane tweet serisi paylaştı. İnanılmaz ya. 4000 retweet falan aldı bir tanesi. Öyle bir şeyler oldu. O öyle 120 bin takipçiye ulaştı yani.
Ya bu adamın geçmişindeki başarı hikayeleri arasında ilk pazarlayacağım bu mu ya?
Hayır abi, bir sürü başarı hikayesi var. Bolt şimdi yeni pazarladı, yani yeni adamı anlatmayayım şimdi.
Bunu yapabilmek ne kadar güzel bir güç değil mi? Yani bir sürü insanın hayatına bir gün ekliyorsun. Ve muhtemelen verimlilik açısından bırak daha kötü olmayı, daha da iyi olacağına eminim ben. Ve böyle insanların sabahları şükür içerisinde uyanıp böyle Allah'ım ya, ben ne kadar güzel bir yerde çalışıyorum, ne kadar güzel bir şirket deyip kendi girişimci olsa bir insan hayatında 3 günü boşaltması yıllarını alabilir. Çünkü evet. Bir sürü şeyle uğraşıyorsun, bir sürü problemle uğraşıyorsun, yapamazsın bile. Yani 4 gün makul ve anlamlı bir maaş alıyorsan 3 günde kendine bırakabiliyorsan bayağı böyle kendi başında efsane bir iş yapmış.
Hocam yani bir de şöyle düşün. Eğer hani kurgunun böyle çok bozuk olmadığını hayal ediyorum ben. Bu bir şirkette 4 gün çalışıp 3 gün kendine vakit ayıran insanın verimliliği gerçekten tavan yapabilir ya. Yani böyle çok bozuk bir kurgu olmadığı sürece, şirkette bazı şeyler oturduğu sürece inanılmaz bir şey olabilir, etki oluşturabilir. Ben bu tweet'in orijinal şeyini paylaşayım. Çünkü burada zaten bir tanesi var.
Bu arada haftada 4 gün tek bu firmada yok ama 1 milyar dolar değere sahip ve üzeri değere sahip firma arasında bir tek bu firma haftada 4 gün çalışıyor. Başka hiçbir cesaret edemedi.
Evet. Onur, sen abi tweet'e hakimsen seriye. Ben okudum ama hakim değilim yani.
Aslında ben de okudum ama hakim olduğumu iddia edemem.
Ben okumadım ama hakimim.
Şöyle yine Naval var tweette. Ben onun için de hatırladım, şimdi bakınca da gördüm.
Evet.
Yani koyun gibi böyle diyor. İşte haftanın 5 günü uzun saatler boyunca bir işi yaparız, sonra ederiz falan demektense Naval'ın dediği gibi aslan gibi çalışma prensibini uygulamaya karar verdik diyor. Hakikaten de aslan ne yapar? İşte hızlıca avına gider, bilmem ne yapar. Çok hızlı bir şekilde iş yapması gereken işi bitirir. Burada bu tweette yok belki ama bu seride yok belki ama Başka bir seride Parkinson kuralı, Parkinson ilkesi mi doğru çevirmiş olmayabilirim. Şöyle bir ilke var. Bir nevi şey, kendini gerçekleştiren kehanet gibi. Sen bir işi yapmak için ne kadar süre tanıyorsan, bir deadline koyuyorsan, deadline bitene kadar o iş olmayacak demektir. Ama bu seride ya da diğer seriyazda şöyle bir şey var. 3 hafta mı koymuşuz şey olarak, son gün olarak? 3 güne indirmeye başladık diyor. 3 gün. Ve 3 günde bitiyordu o iş diyor. Bunun gibi yani verimlilik ve şirket içerisindeki şeyi işleri çalışan verimini arttırmak için bu gibi ilkelerden beslenip böyle 4 güne geçebilmiş. İşte hatırladığım kadarıyla ben böyle bilgisayarı anlatmış oldum. Eklem yapmak isteyen varsa kesinlikle beri gelsin lütfen.
Ben abi burada şey yapalım bence. Bu prensipler çok güzel. Hemen hızlıca prensiplerin üzerinden geçelim. 8 dakika var zaten. İşte sen orada bahsedin. Buradaki en önemli şey diyor. Yüksek performans için önemli olan ne? Çok çalışmak değil, iyi çıktılar elde etmek. Çıktı oluşturmak yani. Bu bizim de bahsettiğimiz bir şeydi. Kesinlikle çıktı daha verimli bir şey. Hatta James Clear'ın bununla alakalı çok güzel bir yazısı var yani. Eylemde olmakla meşgul olmak arasındaki fark. Yani biz kendimizi meşgul bırakıp aslında bir çıktı ürettiğimizi zannediyoruz. Ama bir işte çalıştığının şeyi göstergesi nedir aslında? Sonuç üretmek. Sonra sırasıyla 5 tane prensip diyor. Bunlar 5 prensipten faydalandık. Birinci prensip ne? Çıktıyı arttırmak için balance leads dediği ne acaba? Increase balance leads. Aşağıda bahsetmiş ama şey diyor. Normalde uzaktan çalışan insanların en büyük problemi nedir diyor. Fazla çalışırlar. Gereğinden fazla çalışırlar. Biz bunu ne yaptık? Olayı tam tersine çevirdik diyor. Gereğinden fazla çalışmasına müsaade etmemek için sıkıştırdık aslında. O sıkışmış alanda hızlı bir şeyde, phase'de, aralıkta, işte hızlı bir sıklıkta diyeyim, çalışmasına müsaade ettik diyor. Bu zaman takım da organizasyonda daha sağlıklı oldu diyor. İkincisi, prensip 2 ne diyor? Daha berrak, temiz, arınmış zihin iyi kararlara sebep olur. İyi kararlara şey yapar, götürür. Sistem, şirket, bunu hep söylüyoruz. Tek bir parçası değil, bu parçaların birleşiminden oluşan bir şey. Hani emerge diye bir tane İngilizce'de bir tabir var. Yani Türkçesi yine tam belli değil. Bir şeyin birbirleriyle olan etkileşiminden ortaya çıkan etki. Tek bir parçanın yaptığı şeyden dolayı oluşan etki değil de. Mesela bilgisayar kaşifleri aslında ne Emre Doğan'ın, ne Onur Olgun, ne İnanç Ayar'ın etkisi. Üçümüzün bir araya getirip orada harmoniden çıkan bir etki. Oradan bahsediyor. Dolayısıyla şirketi de böyle düşündük ve her bir parçayı daha berrak şekilde karar almaya itmek adına böyle bir 4 gün şeyini tercih ettik diyor. Sonra yoğunluğu arttırdık diyor işte. 4 gün olduğu için mecburen ne yapman lazım? Çalışma zamanında daha yoğun çalışman lazım. Daha yoğun çalışmayı sağladık diyor. Sonra yorgunluk yaratıcılığı öldürdüğü için 4 gün çalışıp 3 gün dinleniyor. Yorgun olma ihtimali zaten yok. Yorgun olduğu zaman da standartlar aşağı iniyor diyor. Bunu da bu sayede engellemiş olduk diyor. Prensip 5'ini İlginç insanlar güçlü bir takımın şeyidir diyor. Yani güçlü bir takım oluşturur diyor. Dolayısıyla ilginçlikten kastı ne? Aslında kendi ilgi alanlarıyla ilgilenen, farklı şeyler düşünen, bunu daha önce biz de konuşmuştuk. İnancı da sanırım bahsetmişti. Bir insan aslında kendi alanından uzak alanlarla ne kadar fazla ilgilenirse kendi alanına katacağı inovasyon da o kadar artıyor aslında. Yapabileceği inovasyon da o kadar artıyor. Ondan bahsetmiş.
Ya bu adam bence bir tane daha şirket kurar, sonra bir tane daha kurar, hepsini böyle milyar dolarlık yapar diye düşünüyorum. Aklıma şey geldi şimdi bu seriyi tekrar üzerinden geçerken Emre'sen. Bazı büyük firmalar var ama çok büyük yani, işte globalde 80 bin çalışan var, 120 bin çalışan var. Danışmanlık firmalar oluyor çoğunlukla bunlar. Bu prensiplerin tam tersi uygulanıyor onlarda çoğunlukla. Evet. Gelsin birkaç senesini versin, işte günde 18 saat çalışması çok zor mu? Yok, çalışır, niye çalışmasın? Ofiste kalabilir, duş ayarlanıyor falan hatta bazı şeylerde bildiğim kadarıyla. Ama neden bunu yapıyor? 2 sene sonra, 3 sene sonra ya işte hayatta kalabilirse devam ediyor şirkette. Oradaki şey de çok, sirkülasyon da inanılmaz fazla. 3 sene içerisinde 3 sene önce girenlerin %70'i çıkıyor, yenileri giriyor. Çünkü niye bitiyor, tükeniyor ve çıkmak zorunda kalıyor. Oradaki firmaların şeyi de amacı şu. Gelsin, o da farklı bir politika. Bence kesinlikle yanlış. Hem yani insan değerleri açısından yanlış, hem de şirket uzun soluklu değerler açısından yanlış. Gelsin, kendini versin, sonra çıksın. Ama buradaki arkadaşın yaptığı ne? Yani hepimiz çok önemliyiz. Kesinlikle kendimize iyi bakmalıyız. Az yorulmalıyız. Değerlerimizi gerçekleştirmeliyiz. Bu ekibin içerisine girenler öyle 2 sene, 3 sene sonra çıkmak için girmiyordur. Ve muhtemelen Ryan mıydı şeyin adı?
Evet, Ryan.
Ryan da o büyük firmaların aksine, 80 bin, 100 bin kişinin çalıştığı firmaların aksine uzun soluklu ekip arkadaşını takımda görmek istediği için bunları yapıyor diye düşünüyorum.
Bu böyle şeyleri yapabilmek için tabii ki kültüre çok güvenmek gerekiyor. Yani başından itibaren çok iyi bir kültür inşa etmiş ki. Çünkü temel problem nedir? Yöneticiler için de öyle iki tip yönetici olduğu söylenir. Yani insan doğasına güvenen ve insanın iyi kurgularda iyi hareket ettiğine, erdemli hareket ettiğine inanan bir tip yönetici vardır. Bir tip yönetici de insanı serbest ve kendi haline bıraktığında bir takım kötü davranışlara yönelebileceği yönünde eğilim gösteren bir kategori vardır. İyi kültürler ve iyi oyun kurgularında insanlar ağırlıklı olarak bence iyi çalışıyorlar. Arada istisnalar çıkaranları sistemden ayırarak devam ederse bir kültür bu tarz şeyleri yapabilir hale geliyor. Bir sürü açıdan çok iyi çalışıyor anladığım kadarıyla sistem. Yani mesela 5 günden 4 güne indiğinde verimliliğin azalıp azalmadığını ölçeceği bir takım metrikler var demek ki. Yani anlayabilecek, iş çıktıları belli, yapılması gereken işler belli. Dolayısıyla hiç böyle imkansız olmayan bir şeyi gerçekten ve belki de başka bir sürü şirkete de örnek olacak bir şeyi yerine getirmiş. Son olarak Antik Yunan'ın felsefe alanında çok ilerlemesinin en önemli nedeni nedir? İnsanların boş vakitlerinin olmasıdır. Yani tırnak içinde boş. Ekonomik faaliyetlerle kendini boğmadan serbest bir şekilde özgürce daha değerli bulduğu faaliyetlere de yönelebilmesinin şeyi budur. Boşluk. Bir takım boşluklar olmasıdır.
Bence de hocam boşluk çok kıymetli yani.
Kesinlikle.
Hocam burada Shopify'da mesela o da benim yine çok hoşuma gitmişti. İnsan hani oyun kültürünü benimseyen yazılımcılarla falan çalışıyorlar. Zaten yazılımcılar hani hep farklı bir tarafı da kesinlikle oluyor. Ve o yazılımcılara böyle oyun oynayabilecekleri alanlar açıyorlar. Hatta Shopify'ın CEO'su falan da kendi zaten oyunu oynuyor, paylaşıyor. Sürekli oyunlarla alakalı paylaşımları var. O işte şeyi gösteriyor aslında. Farklı kültürlere müsaade ettiğiniz zaman burada da bahsetmiş. İnsanlar sen ilgi alanına ittiğiniz zaman sizin dediğiniz gibi aslında bu onun o tarafta yaratıcı olabilmesi için bir şey. Alan yani. Şeyde de bahsetmiştik. David Perel'ın bahsettiği bir terim olarak ortaya çıkardığı personal monopoli var ya. Ne diyor? Her insanın farklı 3 tane dairede ilgi alanını bir araya getirmesiyle aslında benzersiz bir insan oluşuyor. Hatta siz de ona ben değeri motivasyonu demiştiniz mesela. Çok güzel bir tanım ben değeri diye. Ben değerini oluşturabilmesi için bir insanın ne yapması lazım? Hariçten, iş harici bir şeylerle ilgilenmesi lazım yani. Bir şeyler ortaya koyması lazım. Bu da aslında şirketin de kültürüne katkı sağlıyor. Kişinin kendisine de uzun vadeli işlere de hedeflere de katkı sağlıyor ve ortaya güzel bir iş çıkıyor yani.
Çok güzel. O zaman yavaş yavaş toparlayalım. Bu ana kadar bizi izleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Canlı yayında izleyenlere teşekkür ediyoruz.
Kaydı izleyenlere teşekkür etmiyor değiliz
tabii. Kaydı izleyenlere de çok teşekkür ediyoruz.
Ve herkese bu yayını izlemesini şefkatle tavsiye ediyoruz.
Yani onu Emre güzel söyledi. Bizim de bilmediğimiz, öngöremeyeceğimiz bir takım anlık sinerjik şeyler ortaya çıkıyor yayında. Beni de açıkçası bilgisayar kaşifleri yayınını sürdürmeye en çok motive eden şey o. Yani bu beyinlerin bir araya gelmesi, okuduklarımız ve deneyimlerimizin bir araya gelmesiyle bir takım keşifler yaşıyoruz. Sürprizli bir program bilgisayar kaşifleri. Yani bir saat zaman zaman şöyle düşünülebilir. Biz bir çuval keçi boynuzu yiyip belki bir kavanoz bal elde etmeniz gerekiyor olabilir. Ama işte biz de aynı şeyi yapıyoruz. O kavanoz balın nerede olduğunu bilmediğimiz için kısaltmıyoruz programı. Kısaltmadan yapmak gerekiyor. Evet. Belki de böyle yapmak gerekiyor değil mi? Yani bir saat.
Hocam, evet. Yani Yasemin kızacak ama Mozart da mesela bir sürü beste yapıyor. Mesela bir tanesi çok iyi oluyor yani. Biz de tabii. Bir saat yayında hep konuşuyoruz. Belki bir cümlemiz çok iyi yani. Değil mi?
Ve bu arada...
Bir tane kaplan emojisi göndermiş. Ne demek acaba?
Ya aslan gibisiniz, kaplan gibisiniz diyordur herhalde diye tahmin ediyorum.
Ama tek kaplan göndermiş. Üçümüzden birini kaplan göndermiş.
Evet, şey bu arada bu şeyi de bağlayalım. Bu boş ya iş dışında bir şey yapma. Şu anda biz çoğunlukla burada işimizle doğrudan alakalı bir şey konuşmuyoruz. Yani hiçbirimiz diye düşünüyorum. Bu o açıdan da bizi zenginleştiren ve zihnimizin arkasındaki kırıntıları bir araya getiren, toplayan mıkıntısı görevi görüyor. Birçok şey için, fikir için diye olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle. O halde geleneksel bitişimiz ya kime ulaşmak istiyorsak nereden ulaşırız?
Evet. Bana ulaşmak istiyorsanız Twitter'dan @doğaner, İnanç hocamıza İnanç Ayar, Onur'a da Onur Olgun 3N ile ulaşabilirsiniz. Ve böyle aynı bu yayında yaptığımız yayının belki 1-2 dakikasında yaptığımız sinerjinin daha fazlasını, daha büyüğünü, daha etkileşimini tatmak, deneyimlemek istiyorsanız sizi Bayfok.ta Club'a bekliyoruz.
Çok görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Kendinize iyi bakın.